Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet. Watchmen'in 4., 5. ve 6. bölümlerini konuşuyoruz. Bugün Matmazel Luna, Süreyya ve Hikmet Hanım'layız. Bayağıdır kızlarla bölüm çekmiyordum. Şimdi şöyle bir durum var. Watchmen bölümümüzü siz üst üste dinliyorsunuz ama Watchmen'in 1. bölümünü çekeli yaklaşık 3 ay oldu. Sonrasında Filistin bölümlerine çekmeye karar verdiğimiz için Watchmen'e bir ara vermiştik. Aslında sezonu Watchmen'le kapatmayı düşünüyorduk. O yüzden bu sezonu başına almaya karar verdik. Ben de geçen Kızıl Gonca bölümünde olmadığım için aslında aylardır kızlarla bölüm çekmiyorum. Onun heyecanı içerisindeyim. Bir de bu süreçte ben aslında Türkiye'deydim. Daha dün geldim yani. Kendime de henüz gelebilmiş değilim. Luna bölümden önce soruyordu jet lag nasıl falan diye. Kaçta uyanmış olabilirim kızlar?
3.
12.30. Gece 12.30'da uyandım.
Kaçta yattın?
6
akşam
gibi.
6'da uyudun.
Aynen, akşam 6'da uyudum. Yok şey artık. İzlerken Watchmen'in 5. bölümünün sonuna doğru uyuyakalmışım artık yani ben. O yüzden sabah izledim devamını. Neyse, hoş geldiniz siz de tekrardan. Çok heyecanlı bölümleri izlediniz. Önce Süreyya söz vereceğim çünkü WhatsApp'ta çok güzel cümleler kuruyordu.
Ya evet, bu seni çok mutlu edecektir eminim. Ya geçen bölümümüzü dinlediyseniz orada bu şey tartışmamız olmuştu. Yani diziyi 9 bölümlük bir dizi. Hani 3'e mi bölelim işte teker teker mi yapalım gibi konuşmuştuk. Ve ben böyle şey hani ilk 3 bölümde gerçekten izleyenler belki hatırlarlar. Bir şey belli olmuyor ilk 3 bölümde, anlamıyorsun ne olduğunu. Ama şimdi 4, 5, 6 böyle izleyince şey oldum. Hani ya o kadar zekice yazılmış bir dizi ki. Böyle her detaya, gazetede bir şey mi yazıyor, o adam niye oradan geçti, şöyle mi oldu, böyle hayatımda bu kadar zekice yazılmış, çok uzun zamandır bir şey izlememiştim. Hele de geçen şey oldu, şimdi bu yani bunları çok paylaşmak istemiyorum ama YouTube'da böyle şey Türk filmleri oluyor ya bazen yeni çekilmiş yakın zamandaki filmleri YouTube'a yüklüyorlar. Bu arada da şey bu İbrahim Selim'e çıkmıştı şu Gupse Özay, onun filmlerinden bir tanesine baktım tamam mı ve o kadar kötü, o kadar kötü yazılmış. Dedim ki ya bunun için gerçekten ya çok özür diliyorum emek vermişler hani o filmlere. Ama yani birazcık zekanızı mı kullansaydınız, birazcık düşünse miydiniz falan. Bununla var ya arasında böyle dağlar kadar fark var ve çok mutluyum hani bu diziyi izlediğim için. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum ve o yüzden de bence her bölümü tek tek konuşmuş olsaymışız değermiş. Şu an o noktadayım. Hakikaten öyle bir diziymiş.
Bir daha söyle.
Öyleymiş.
Ya gerçekten öyle. O şey hissi hem böyle kaynakların bolluğu yani HBO'nun parası akmış bu diziye onu hissediyorsun. Hem de böyle yani işin ehli yani her şey işte kıyafet tasarımında da işin ehlini almışlar. Yazarlar odasında da öyle ne bileyim grafik tasarımda da öyle müzikler of nasıl müzikler bu müzikler. Yani her şeyi evet. Ve böyle şey diyorsun bir insandan bu çıkamaz. Ya bu gerçekten 20 tane işinde en iyi insanın birleşip yapabileceği bir iş yani falan diye. O emeği... Görmek çok hoş. Neyse. Runacığım sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Biraz yoğun bir haftadan sonra dinlenme olarak Watchmen'in kalan bölümlerini izledim. Şu an Süreyya'yı dinlerken bir yandan da içimi yiyor. Kötü bir şey olarak söylenir ama böyle hani şimdi sen son bölümleri izlemedin değil mi Süreyya'cığım daha? İşte hani bu yaptığı övgülerin ne kadar katlanacağını düşündükçe gerçekten. Böyle şey oluyorum. Farklı hislere gark oluyorum yani. Hani o ilk defa izleme tecrübesini tekrar yaşamak isterdim yani. Onu kaybettiğim için biraz hüzünlüyüm ama bir yandan da bu izleyişimde özellikle 4. bölümde falan sürekli dizinin bağlandığı yerleri hatırlayıp kafayı yedim. Yani bu kadar gözümüze sokularak bazı şeylerin yapılmasına çok şaşırdım. Kesinlikle bir kere değil ikinci kez izlenince de zevkin katlanacağı bir şey yani hiçbir spoiler bu diziyi izlememek için bir sebep olamaz diye düşünüyorum. Bunu söyleyebileceğim nadir dizilerden biri. Yine bölümün yarısına kadar dizi öveceğiz ama çok üzgünüm yani bunu yapmazsak yorumlamış olmayız gibi hissediyorum. Bu arada ben de dün gece eşim bana bu HBO'nun resmi podcastinde bahsedilen bir siteden bahsetti. Şimdi Watchmen bir çizgi roman olduğu için bu çizgi romanda her 12 bölüm var. 12 bölümün arasında böyle bir sayfa, iki sayfalık doküman sunuyor. Yani bir anda çizgi roman hikayesi bitiyor. O hikayenin içinde geçmiş minik bir olayla ilgili bir gazete küpürü, bir araştırma yazısı, bir polis raporu falan okuyorsunuz. Aynı buna benzer bir şekilde her bölümle ilgili 3-4 tane dosya ve görsel yayınlamış HBO. Sonra bunları almış zamanı bitince artık web sitesine para vermiş. yapamıyormuş yani. Bunu tabii ki de Reddit'teki sevgili fanlar çok güzel dosyalamışlar. Google Docs linki olarak da paylaşmışlar. Ben de show notlarına ekleyeceğim. Gerçekten bölümden önce bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum bu ne diye falan. Bölümü izliyorum. Sonra oha, oturup bunu yazmışlar yani. Bölümde birinin dediği bir laf arasından 30 yıl önce konuşulmuş bir şeyin polis raporuyla ilgili bir detayı, oturup oradaki şeyi gerçekten orada olmuş gibi. İşte orada recording durdu. İşte sigarasını içti. Sonra işte çok manalı bir yerde soruşturma bitiyor ama onun manalı olduğunu biz diziyi izleyince ve çizgi romanı okuyunca biraz daha iyi anlıyoruz aslında. Orada niye durdu, kestiler falan gibi. Böyle çok yani abuk subuk şeyler var ve bu bölüm içerisinde de söyleyeceğim, hiç dizi boyunca açıklanmayan bir sahne var. Ben bunu fark etmemiştim.
Hangi sahne? Bir dakika, dalıyorum.
Dördüncü bölümde olan bir şey bu hatta,
evet,
zaten.
Sadece bağlanmayan tek yer o. O da muhtemelen sonra başka bir versiyon çekilirse, bu dizinin ikinci sezonu olabilir, bir film olabilir, ama hani yıllar sonra biri Watchmen'le ilgili bir şey yaparsa, hani oradan o bir iplik ucu gibi.
Şimdi şu kısım, dışarıda dolaşırken yani bu şeyin peşinden koşarken cenazeden sonra bir tane full yani bütün vücudu taytlı maskeli, kemerli, çok zayıf, aşırı zayıf biri. Onun elinden vücuduna yağ sıkıp kanalizasyona fış diye kayarak yani kaçıyor. Ve bu asla aklımda kalmış bir sahne değil de diziye dönüp baktığımda bunu işte yine podcast'te mi bir şeyde bu bahsettiğim dosyalarda bir kısmını açıklamışlar. Bu adam kim? Biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı?
Bir tane seçenek var. Bir ihtimal var zaten.
Evet.
Kim? Şeyin asistanı mı? Çok zayıf.
Evet. Petey yani.
Evet.
Ama bir dakika, bunu söylemiyorlar mı dizide?
FBI adamından mı bahsediyorsunuz? Diğer FBI agenti. Agent Blake'in
aynen
yanında
öyle
dolanan. Aa, mantıklı.
Bunu şeyde söylemiyorlar o zaman. Geri kalan bölümlerde söylemiyorlar.
Evet, bu bir spoiler değil. Çünkü dizide hiçbir yere bağlanmıyor. Kadın
aa,
böyle baka kaldığıyla kalıyor yani.
Hmm. Evet, çünkü ben onu acaba bu adam kim, neye çalışıyor falan gözlemliyor orada. Bir şeye bağlanır diye bekliyordum ama enteresanmış.
Evet arkadaşlar, özete geçmeden Hikmet Hanım'a da sormak istiyorum. Kendisi şu an biraz zorlanıyor survival modunda. Hoş geldin.
Hoş bulduk arkadaşlar. Yeni yılın girdiğimiz günlerden beri hastayız. 26 gün falan oldu.
Sen evet, ben bir, yani kaçtır hastasın böyle? Ya eşin hasta, ya sen, ya çocuk, böyle bir şey dolanıyor orada sanki.
Dolanıyor. Böyle zincirleme trafik kazası gibi bir şey yani. Hani önce bir şey oluyorsun, sonra ondan toparlıyorsun. Sen toparlarken evdeki diğerleri hasta oluyor. Orada sen toparladıktan sonra yeni bir hasta oluyorsun. Onu diğerlerine bulaştırıyorsun. Yani böyle bir şey yapamadık yani. Ne arkadaşlarımıza görüşebildik, ne dışarı çıkabildik. Böyle çok acayip bir aydı benim için. O yüzden bugün de çok fazla konuşamayacağım. Konuştukça boğazım ağrıyor. Ve de büyük ihtimalle şu anda çok farklı bir insan gibi sesim yani. Özür diliyorum dinleyicilerimizden.
Ya çok tatlı geliyor aslında bana. Bilmiyorum. Belki seni özlediğim için olmuş olabilir ama.
Evet.
Yani boğazın ağrıyorsa tabii konuşma ama bence konuşacaksın. Seni biraz tanıyorsak o heyecanını tutamayacaksın. Tutmaya da çalışma.
Bizi kendinden mahrum bırakma. Kendine eyvallah de iyi bak ama.
Eyvallah. Ama Servet'in artık Amerika'da olmasından bencilce bir mutluluk duyuyorum. Çünkü burada çok yalnızız ve hani böyle şey, yanımızda olması, daha sık görebilmek, daha sık araşabilmek falan beni mutlu edecek inşallah.
Ya,
sevgi pıtırcıkları bölümüne.
Neyse tamam. Birer cümlelik özetlerle bu bölümleri anlatmak istiyorum. Dördüncü bölümümüz güncelde olayların birazcık daha geliştiği ve sonunda Lady True'yla tanıştığımız bölüm. O ilk sahneyi unutamıyorum. Beşinci bölüm. Bence dizinin en iyi bölümlerinden biri. En iyi ikinci bölüm olduğunu düşünüyorum. En iyi bölüm 8. bölümdü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ama Wade'in bölümü, o New York'u gördüğümüz bölüm. 6. bölümde de geçmişe gittiğimiz bölüm ve Will Reeves'i ve aslında birçok olayın tarihini öğrendiğimiz bölüm. Bölümler böyle dolu dolu 3 tane bölüm konuşmaya çalışacağız bugün. Genel olarak bütün bölümleri kafamda yani iki kelime geliyor yani aklıma tema olarak. Korku ve travma. Önce genel bir şeyden başlayalım. Dördüncü bölümle mi başlamak istersiniz? Ne yapalım?
Ya genel olarak bence şunu söyleyebiliriz ama yani dörde hızlı geçelim derim ben vaktimiz açısından. Ama şey gibiydi yani, dedin ya korku ve travma. Aynı zamanda dizinin bize yani mesela Angela Abar başrol diye onu anlatmadığını görüyoruz. Yani gerçekten de bir çizgi romanın kaosu gibi. Ama bu bölümlerde uzun uzun artık karakterlere vakit ayırmaya başlıyoruz. Yani ilk 3 bölümde birazcık hani world building dediğimiz bu dünyada ne oluyor? Biz de hani bu tazminatlar hakkında epeyce konuşmuştuk birinci bölümde. Ne tür hani terörden ne anlıyorlar, suçtan ne anlıyorlar, polisten ne anlıyorlar? Bunları göstermişti. Şimdi artık biraz psikolojize etmeye başlıyor. Yaşanan bütün bunların herkesin üstünde etkisi nedir ve tarihin insanların üstünde etkisi nedir? Şu an tarihini bilmediğimiz karakterler çok ürkütücü. Yani ben öyle tanımlıyorum. Hani mesela Lady Tron'un şu an tarihini bilmiyoruz ve o çok ürkütücü bir karakter. FBI ajanı kadın mesela çok transparan o açıdan. Çünkü hem çizgi romanı hem biliyoruz, hem dizi içerisinde açıklıyor, hem de giderek kendini tanıtma konusunda daha istekli ve kendi tarihiyle dalga geçen bir karakter. O yüzden elinde silah tutmasına rağmen korkunç bir karakter değil mesela. Ben dizinin bu oynadığı oyunu çok seviyorum. Hani böyle genel bir yorum yapabilirim bu 3 bölümle ilgili.
4. bölüm bana o ilk 3 bölümün devamı gibi gelmişti açıkçası. Ben hani çok böyle olayların tek karaktere odaklanıldığı ve ya tek bir hikayenin üzerinde durulduğu kıvama Wade'in bölümüyle geldiğini hissetmiştim. Ben şimdi bu kadar övdüğünüz bir dizi hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama gerçekten o ilk 4 bölümün içerisinde ben çok girememiştim. Ama Wade'in bölümü geldi ve ben böyle şok oldum. Ve ben eşime şey dedim, ya bu diziye de bir türlü izleyemiyorum ya, izlemem lazım cumaya falan modundaydım. Sen iyi misin ya, bayıldığını söylemiştin ilk izlediğinde bu diziyi falan demiş. Öyle mi, ama şu an öyle hissetmiyorum falan. Sonra Wade'in bölümü ve Will Reeves'in bölümünün sonunda aa evet falan diye böyle ben de on board oldum yani. Servet'in söylediği korku ve travma konusuna gelecek olursak, bunu Wade'in bölümüne atlamak istiyorum. Dördü hakkında söyleyecek çok bir şeyim yok.
Bir şey diyeceğim, sadece bir şey diyeceğim. Haklısın ama ben şöyle düşünüyorum. 4. bölüm, son bölümü izledikten sonra dönüp hangi bölümü izlersem olurum falan diyeceğin bölüm aslında. O yüzden sıkıcı gelmiş olabilir diğerlerine kıyasla. Çünkü hikayenin bağlandığı yer bütün dizinin spoilerlarının patır patır döküldüğü yerde bağlanıyor. Yani 4. bölümü bir masterpiece yapan şey şu an paylaşamayacağımız bilgiler olduğu için aslında.
Ya 2. ve 3. izleyişinizse 5 dakikada bir aa burada söylemişler, her şeyi burada söylemişler falan tepkileri veriyorsun. Yani çok böyle cesurca anlatım kendine o kadar çok güveniyor ki senin suratına spoilerları atıyor ve anlamayacağından o kadar emin.
Şu an var ya, o kadar merak ediyorum ki şu an açıp izleyesim var ya. Çünkü mesela, çok fazla gizem vardı hakikaten. Yani
mesela ne oluyor diye düşünüyorum. Bir Lady True'nun Lady True diye mi söyleniyor? Lady True'da diyesim geliyor. Justin True'da. Lady Tru'nun bir planı olduğunu görüyoruz. Will'le beraber bir plan yapıyorlar ve bu planın sonunda Angela'nın dedesinden nefret edeceğini, yani Angela'ya zarar verecek gibi bir şey, ama bütün bunları göze aldım falan diyor Will. Sonra Lady Tru'nun bunu yapabilmek için, yani bu planı gerçekleştirebilmek için orada arazi aldığını görüyoruz. Bir ailenin yanına gidiyor ve onlara bu evi bana vermezse, bu eve verirse ay çok kötü bir sahneydi orası ya. Senin söylediğin ilk girdiği sahne orası değil mi Servet?
Evet. Böyle eşim vardı yanımda. Sahneyi ezberlemişim. Lady Tru söylemeden, cevap vermeden önce işte I'm not gonna make you a baby. I already did falan. Onu söylemen önce ben söylüyorum. I already did falan diye. Gerçekten aşırı tüyler ürpertici bir sahne. Lady Tru'nun zaten nasıl bir psikopat olduğunu görüyorsun. Ama şeyi hatırlamıyorum. Şimdi ben bu kaçıncı izleşim kim bilir, ama hala böyle dizi izlerken bu nasıl bağlanıyordu ya falan diye düşündüğüm şeyler oluyor. Mesela o sırada ne düştüğünden şu an emin değilim. Kafamda bir
hayır, bunu açıklamıyorlar deme.
Açıklıyorlar. Çok iyi açıklıyorlar. Ben hatırlıyorum. Ama spoil etmeden ipucu vermek zorundayım burada. Yani bu şeyi, bölümü taklit etmek için. Şöyle ipucu ama. Çizgi romanı okuyan biri bir anda Vietnamlı trilyoner olduğunu söyleyen bir kadın giriyor bu dünyaya gelecekte. Şimdi biz çizgi romana dönüp baktığımızda Vietnamlı karakter... Lerin kim olduğunu hatırlıyor musun Süreyya mesela sen?
Karakter hatırlamıyorum da bir tek bu Dr. Manhattan'ın işte Vietnam Savaşı'nı kazandırdığı şeyini hatırlıyorum. Hiç Vietnamlı karakter hatırlamıyorum şu an.
Bu Vietnam meselesi Vietnam Savaşı dışında da önemli. Yani Lady Tru'nun kızını görüyoruz. Böyle abuk subuk küçücük bir kız hostes olarak davranıyor falan. Yani oradaki ilişki ağı çok acayip bir şey. Kadın ne yapabiliyor sorusunun bütün yani cevapları, oradaki teknolojiler, işte Will'i kurtarması, bir tepedeki bir makinayla alması, ondan sonra klon yapabiliyor olması vesaire. Bütün bunlar ileriki bölümlerde çok şey, önemli olduğu için Lady True'yu tanımamız çok önemliydi yani o bölümde.
Elon Musk yani şeyin en evet. ileri teknoloji şirketine sahip. Ben çok beğendim o karakteri ya. Oyuncuyu mu beğendim bilmiyorum ama dediğin gibi ilk sahnenin bak detayları benim de hafızamda. O yumurta satmaları, sonra işte kadının şey yapması. Ya çok iyi bir oyunculuk ve kadının kendi o kadar gizem dolu bir hava veriyor ki. Bir de mesela o White'ın, mesela kendi şirketinin içinde White'ın heykeli var. Şimdi bizim Ay'da mı nerede olduğunu bilmediğimiz. White'le ilişkisi ne mesela? Hani anlaşıyorlardı mı? Düşmanlar mı falan böyle bir insan. Neyse çok sorum var da denk gelince soracağım arada. Siz daha iyi.
Seni şey seviyorum. Süreyya'cığım seni seviyorum.
Okey.
Ya şöyle korku ve travmaya bağlı hani daha demin Hikmet Hanım dedi ya daha çok 5. bölümden 6. bölümden konuşabiliriz diye. 4. bölümde de aslında Lady True'nun travmasına dair ipuçlarını görüyoruz. Çok spoiler olmasın diye şu an konuşamıyoruz ama belki bir sonraki bölümde bu anı hatırlayıp neydi aslında 4. bölümde Lady True'nun tarihine dair neler öğrendik? Geri dönüp bakınca ancak anlayabileceğiz.
Yani bir şey değil değil mi? Bir çocuğu var. Gerçekten çocuğu mu, klon mu ne bilmiyoruz. O bir ara şey diyor annesine gelip köyümüz yanıyordu. Ateşi hala hissediyorum falan. O mu acaba tarihiyle ilgili dediğin?
Evet.
Hadi canım. Çünkü bir tek o var. Bir dakika.
Upsies.
Evet, bir dakika ben şu an
New York'a geçelim boş ver. Düşünmeyin, bir dakika.
Şimdi siz ikiniz bu oyunu bozmamış olsaydınız, önceden her şeyi izleyip zihninize kazımamış olsaydınız, şu anda biz hepimiz bunu konuşuyor olacaktık. O sahnenin anlamı ne bilmem ne falan filan. Böyle bir şey değişik bir dinamik oldu şu anda yani.
Konuşmak istemediniz ya. Yani çünkü oradaki gizem olsun diye yapılmış gibi duruyor hakikaten. Çünkü çok renkli bir dünya. Her yerden garip bir şey çıkıyor. Yani Lady True ne bileyim çantasından diken çıkarıp üflese atsa ay bu kadın niye bunu yaptı demeyecek kıvama geliyoruz bir yerde yani hani. Aynen. Ama hani şunu demek önemli bence. Spoiler vermeden demek zor olsa bile yani buradaki yaşanan her şeyin bir anlamı var. Gördüğümüz her sahnenin bir anlamı var. Bu kadın egzantrikmiş demek için çekilmiş bir sahne değil hiçbiri. Onu demek istedim aslında. O gördüğümüz çiftin kare kare her sahnesinin bile çok büyük anlamları var diyebilirim yani. Öyle arka plandan geçmiş oyuncular. Hani Lady True'nun ay bunlar ne tatlış bir aileymiş. Yazık bunlar bu travma yaşadılar. Bu manyak kadın geldi falan gibi bir sahne değildi. Bunu demek için önemli. Bu arada o çiftteki kadın şeyin karısı. Yapımcı David Limonov muydu? Onun karısı galiba.
Damon Lindelof'un
evet,
karısı.
Evet evet. Damon Lindelof'un karısıymış. Bu da bir bilgi.
Ya işte bir şey söyleyeceğim. Yani bu yüzden bu tarz yapımlar bana çok hitap etmiyor arkadaşlar. Ben bunu burada söylemek zorundayım. Yani koca bir bölüm izliyorum. Ve o koca bölümde az önce Luna'nın dediği gibi her şey çok spontane ve önemsiz gibi gelişiyor. Öyle olduğu için o bölüm beni etkilemiyor ve o bölümün değerini anlamak için 4 hafta sonra izleyeceğim bir bölümün bana ama o bölüm çok önemliydi dedirtmesi o günkü tecrübemin yeterince etkileyici olmadığı gerçeği değiştirmiyor.
Binge watching yapman için yapılmış bir yapım ama bu yani. 4 hafta sürmemesi lazım normalde.
Sen niye sinirlendin ya?
Evet.
Yani bu nasıl diyeyim? Bana bu dizi kendisini çok zeki zannediyormuş ve çok ciddiye alıyormuş gibi geliyor. Çok hoşuma gitmiyor bu tavırları. Sizi çok etkileyen şey beni
bence
biraz
biz
küçük
zeki
ediyor
buluyoruz.
Açıkçası.
Yani bence dizi bunu yapmıyor. Bence biz zeki buluyoruz diziyi. Dizi ne kadar zeki olduğu anlaşılmasa da olur. Ben sunduğum karmaşık hikaye yine de güzel bir iş yapıyor ve iyi bir aksiyon ve şey dünya world building sunuyorum ve işte ırkçılıkla ilgili değişik geçmişte yazılmış bir eser üzerinden yeni bir şey söylemeyi başarıyorum diyor bence. Yani bütün bu şeyler fanların bulduğu deşip yani daha henüz bizim de bakmadığımız bir sürü şey var yani easter egg var. Ama benim söylediğim şey son bölüm nerede izleyince böyle böyleymiş dedirten şeylerin de aslında hikaye anlatımına katkıda bulunduğu. Sadece bir plot twist olmadığı yani diziyi havalı kılmak için yapılmış bir dekor olmadığını söylemeye çalışıyordum aslında.
Anlarım ama şimdi mesela ben o sahneyi Lady True'nun kızıyla konuştuğu sahneyi izlerken şimdi kafamdan geçenleri size söyleyeyim. Kızı geliyor diyor ki anne diyor rüya çok kötü rüyalar gördüm. Birisi gelip bizim köyümüzü yakıyordu ve ben de oradan yürümem gerekiyordu kaçmak için. Ayaklarım hala acıyor anne diyor. Ondan sonra Lady True da iyi acısın.
Çok kötü bir sahne. Bak gerçekten tüylerim diken diken oluyor sen anlatınca.
Sonra anne beni yatağıma götürür müsün diyor. Geri git yatağına diyor. Benimle gelir misin, beni yatağıma koyar mısın diyor. Hayır tatlım. Sonra çocuk peki anne diyor. Gidiyor. Will yanındaymış. Will'le kahve içiyorlar mı? Çay içiyorlar mı falan. Nerede kalmıştık diye geri dönüp bakıyor. Yani bir anne olarak... Bu sahnenin bende yarattığı sinir ve göz seyirmesi hali.
Şu cümleyi tekrar kuracak mısın mesela?
Bir şey söyleyeceğim.
Çok merak ediyorum.
Bir yani. Bütün bölümler bitince geri dönüp bu bölümde bu Süreyya ve Hikmet yani. Hanım ne söylemişti üzerine bir bölüm çekmemiz lazım. Yani çünkü sizin şu konuşmalarınıza da geri dönmemiz gerekecek.
Bu dördüncü
bölüm ben, böyle bir bölüm.
Bulmaca gibi değil mi ya dizi, çok iyi. Ya bu arada ben dördüncü bölümün aslında hani ben beğenmiştim dördüncü bölümü izlediğimde. Çünkü bence çok şey var orada. Hani şundan dolayı şimdi mesela hatırlıyor musunuz? Üçüncü bölümün sonundaydık sanırım. Agent Blake mesela en son sahnede galiba bir tepeden gökten bir araba düşüyor. Kadın kahkaha atıyor falan, öyle bir şey hatırlıyorum. Sonra bir anda mesela o arabanın Angela Abar'ın çıkması. Çünkü anahtarı alıyor böyle alttan. Hani senin araban mıydı? Sonra içinden ilaçlar çıkıyor. Mesela ben şeyi de çok merak ediyorum. Mesela bana çok şaşırtıcı geldi. Büyük babasıyla bu Vietnamlı kadının ilişkisi. Bir anda bunlar iş yapar çıktı. Bu adam nasıl bir şey kurdu?
O kaçırmış zaten. Yani hatırlarsan Will... Kadının arabasına koyuyordu. Ben seni götüreceğim artık falan diye. Ondan sonra Angela arabasına koyuyordu. Sonra bir anda gökten... Bir baykuşa benzeyen hatta bir şey geldi, araç geldi ki bu baykuş da aslında ben eski çizgi romandaki Owl Man mi ne öyle bir şey var.
3 ay oldu tabii izleyelim.
Ondan sonra manyetik bir mekanizma ile arabayı şak diye çekti, kadının arabasıyla birlikte adamı kaçırdı gitti.
Doğru.
Sonra o arabayı Will'i almış bir şekilde Blake'in önünde, yani aslında Angela o sırada içerideymiş, biz 4. bölümde onu görüyoruz. Gitmiş bütün o Greenwood'u aradı, polis arkadaşlarını alarmı öttüreceğini söylemeden alarm çalıyor falan dedi, girdi. Will hakkında daha detaylı, onun tarihi hakkında bilgi ararken çıktı geldi ki Agent Blake de o sırada Dr. Manhattan'a girip bir şaka fıkra anlatıyordu, hatırlıyor musunuz? Bütün bir bölüm, evet, süren aynen. Bir fıkra anlatıyordu. O fıkradan çıktı. Tanrı tepeden bir şey fırlatmalı bitiyordu o fıkranın sonu. Ve Tanrı tepeden, artık o Tanrı kimse, bir araba fırlattı. O arabada Angela Abar'ın dedesinin kaçırıldığı kendi arabası. Ve içinde Angela'ya sadece bir kutu hap bırakılmıştı.
Hatta hatırlarsan Will bir önceki bölümde şey diyordu. I have friends in high places. Benim yukarılarda arkadaşlarım var diyordu. Sonra yukarıya çekiliyordu araba.
Anladım.
O işin başı oydu yani.
Bak onu unutmuşum. Çünkü benim aklımda sanırım o herhalde Agent Blake'in anlattığı da işte o fıkra kalmış. Benim kafamda o arabayı sanki Dr. Manhattan fırlattı gibi. Hani öyle bir simultaneous şey var gibi aklına kalmış.
Yok, ben yok. O yüzden Lady True aldı, Lady True bıraktı.
He, anladım. Çünkü bana şey gibi geliyordu bu sefer. Şimdi Dr. Manhattan arabayı atıyorsa, arabanın içinden büyük babanın ilaçları çıkıyorsa, büyük babanın ilaç ya büyük babayla da Lady True ilişkideyse, bu sefer bunun üçü aynı tarafta mı? Nasıl bir ilişki var falan gibi öyle şeylere girmiştim.
Orada
demek ki...
bence cüz'i irade ve şey kutsi irade şeysi var. Yani cüz'i irade Lady True'nun
külli irade.
Külli irade de şeyin nedir onun adı? Dr. Manhattan'ın gibi bir şey yani.
Evet arkadaşlar, artık 5. bölüme geçelim. Wade bölümümüze, New York bölümümüze kim başlamak ister?
Bence Hikmet'in sinirini geçirecek bir geçiş olabilir ya. Sen... Bize kızdı yani haklı olarak, hani onu da açıklayamayız, bunu da açıklayamayız, sinir bozucu bir şey. Sen de haklısın ama bence 120 küsür bölümlük kredimize güvenerek devam et izlemeye Hikmet.
Evet 5. bölümde hoşuma gitti 5. bölüm. Çünkü bazı cevapları artık almaya başladık. Yani sabırsız bir kadın olarak sonunda dedim. Orada işte öncelikle... Bize polis memuru Angela Abram'ın çok yakın kankası bir gözüken Looking Glass'ın hikayesini anlatıyor. Bu adam New York'a kocaman dev bir şeyin ahtapot herhalde. Ahtapotun...
Mürekkep balığı.
Ha, mürekkep balığı. Evet.
Squid.
Squid doğru. Mürekkep balığının...
Çok hala haksız bir şey söyleyeceğim, kızmayın. Hogwarts'taki gölde de bir giant squid mi yaşıyormuş? Böyle evet. Bir muhabbet var değil mi?
Bu Squid'in bırakıldığı ve New York'un yarısını öldürdüğü 1980'lerdeki günde New Jersey'ye gitmiş. New Jersey'ye şey yapmaya, dini böyle bir...
Tebliğ.
Tebliğ, ha. Misyonerlik diyelim. O esnada bu olaya şahit oluyor ve işte çok yakında olmadıkları ama çok da uzakta olmadıkları için yakınındaki kişiler o gücüyle, nükleer bombanın hani o şeysi vardır ya, gücü var ya, onunla Panayır'daki herkes... Yani pek çok kişi ölüyor. O da böyle travmatize olmuş bir şekilde bir dışarı çıkıyor ki hani herkes ölmüş falan. Ve sonra o korkunun, o yaşadığı travmanın onun polisken hayatını nasıl etkilediğini görüyoruz. Bu tinfoil olayı var ya, şimdi nükleer saldırıdan ya da bu tarz büyük bir saldırı esnasında beyni şey olmasın diye, zarar görmesin diye alüminyum folyo ile kaplıyor kafasına koyduğu her türlü şeyi, şapkasını vesairesini falan. Bu gerçekmiş arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz?
Siz hiç Amerika'da denk gelmediniz mi?
Hiç böyle şahsen denk gelmedim.
Falan. Mesela benim yaşadığım sitede bir tane camı bunu paylaşmak konuştu. İstiyordu.
Evet. Illinois'da yok.
Şey, alüminyum folyo ile böyle cam kenarlarını falan, yani bu ısı yalıtımı ile ilgili de olabilir ama benim hatırladığım bu, yani çocukluğumdan beri böyle bir şey var, yani bu wearing the tin foil hat diye, hatta böyle bir komplocuları biraz deli manyak bunlar alüminyum folyo ile kapı falan, böyle bir laf duyuyordum. Sonra bazı evlerde bunu görünce, yani böyle evi böyle korumaya kalktıklarını reflektörlü şeylerle falan, böyle çok ilginç gelmişti yani.
Bu şeyde Better Call Saul'da da şey, hatırlıyor musunuz? İzlediniz mi onu? Abisi vardı şeyin, şey Saul'un abisi de böyle elektromanyetik bir şeyden korunmak için sürekli bir space blanket diyorlardı ona, böyle sarılıyordu falan. Demek ki ben de onu böyle uydurma bir şey sanıyordum. Gerçekmiş demek ki.
Peki bir şey soracağım. O sırada Wade hani aynalı bir yerdeydi ya. O gerçekten onu korudu mu?
Evet, o yüzden ölmemiş. Onu anlıyoruz. Yani aslında adamın ilk kendini koruyan şeye sürekli geri dönmesi. Çünkü en büyük olay, en büyük hasar o sırada oldu. Ben ilk başta, ilk izlediğimde mesela bu kalmamış aklımda. Yani aynalı yerde bu travmayı yaşadığını hatırlıyordum ama o biraz böyle aynı zamanda Wade'in hani günaha girmek için girdiği bir yer. Daha böyle psikolojik bir anlamı üzerinde durmuştum yani izlerken. Hani ayna kendisi. Bir de adama bakıyorsun ve kendini görüyorsun. Adamın kafası komple ayna oluyor o maskesini taktığı zaman falan. O açıdan daha böyle, bir de looking glass şey tabir, yani eski bir tabir aynı demek için. Böyle Alice in the Wonderland havasında, yani Alice Harikalar Diyarı'nda da kullanılan bir tabir ayna için sanki diye hatırlıyorum. O yüzden bana böyle birazcık daha da böyle adamı masalsılaştırma, daha böyle bir karakter haline sokan bir şey gibi düşünüyordum. Sonra bu bölümü izleyince, o hatırlarsanız tebliğ yapmak için gittiğinde sadece Jesus'a davet etmiyor onları. Aslında orada nükleer felaket gelmek üzere. Tam da çizgi romanda beklenen dünyayı gösteriyor bize. Yani bunlar gerçekten, biz Rusya'yı bombalayacağız. Rusya bizi bombalayacak. Biz siviliz. Şu an elimizden bir şey gelmiyor. Öleceğiz. Bari hani cennete gidelim gibi bir kafayla dolanıyor orada Wade. Neyse, yani o detayları görmek ve yani o New York'un halini görmek, o ölen insanların etkisini görmek. Çizgi romanın bittiği yerde yanlış hatırlamıyorsam, çünkü bu şeyin, Squid'in gönderildiği yer, gerçekten ilginçti.
Mesela dizi izleyip bitirdikten sonra unutamadığım sahnelerden bir tanesi o New York reklamı. Ya Amerika'da bu çok yaygın bir şey. Mesela YouTube izlerken araya videolar, şeyler giriyor ya, reklamlar giriyor ya, işte Montreal reklamı, işte ne bileyim Los Angeles reklamı falan, hani şehir reklamları çok yaygın olan bir şey Amerika'da. Burada da hani New York reklamı yapmışlar. Come back to New York, New York'a geri dönün, New York'a geri dönün. Bunu hiç unutamıyorum yani, o sahneden çok etkilenmişim ben.
Evet. Ve focus group var arkadaşlar, evet. Yani çok iyi bir sahne bence bu ya.
Bir de korona çıktığında New York'u herkes terk etmişti ya. O zamanlarda hani bayağı bu bölüm hakkında konuşuluyordu yani. Hani come back to New York. Hani
come back demek York'u... ne kadar iyi bir reklam. Yani çünkü insana direkt geçmişi hatırlatıyor. Neden gidilmediğini hatırlatıyor. Çok da iyi, evet, bir cümle değil aslında. Ben şeyi herhalde detayını merak ediyorum. Kaçırmış da olabilirim. Bizim bu Looking Glass, ben o oyuncuyu çok seviyorum bu arada. Bir kere ben onun filmini izlemiştim. Çok beğeniyorum o adamı. Onun Wade'in, yani neden orada bir yalan detektörü gibi çalışıyor? Yani o, yani normalde şu an bir polis ama bir yerde o yapılan reklamı işte doğru mu söylüyorlar falan gibi bir şey var. O connection ne? Hani şimdi her ya, şeyden polisken... bir anlam çıkartmalıyız. Şu an onda da bir şey var mı diye merak ediyorum.
Yok yok, polisken hani sorguya çekiyor ya insanları, o aslında onun işi. Aynı zamanda bunlar polis olduklarını gizliyorlar ya, o yüzden hani gerçek hayatta farklı işleri var. Angela mesela bakerisi var, şey fırıncılık mı ne, bakery nasıl çeviriyor?
Doğru doğru, evet, var. Evet.
Şeyin de aslında cover yani onun tamam. Public'taki işi. Şu an Türkçe bitti bende, görüşmek üzere.
Tamam. Tamam, anladım şimdi.
Yani şey o bütün sonuçta odak grupları dedi ya, hani rahatsız olduklarında bakıyor işte bunlar erkekler, korktuklarını itiraf etmek istemedikleri için şu an duymak istediği hızlıca cevap verip bu sorgudan çıkmak istiyorlar. İşte odak grubu yaparken insanların doğru söylediğini varsaymıyorlar. Yani anket doldururken falan da oluyor ya böyle şeyler.
Tam bir antropoloji point yani. Aynen. İnsanların söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle örtüşmez. Dolayısıyla insanların gerçekten ne düşündüğünü, ne yaptığını, nasıl davrandığını falan görmek için aslında insanları gözlemlemeniz gerek. Yani. O yüzden sadece mülakatlar yetersizdir diyor. Neyse.
Yani antropologlar looking glass'tır arkadaşlar.
Bu ekonominin de şeysi, preference ve choice set.
Neyse, Wade'in bölümünün başında aslında New York'ta olanları, dolayısıyla yani dizide hep bir şey var yani, tarih, bir insanın tarihi, neler yaşadığı, o insana dair neler söylüyor. Bununla ilgili çok fazla özlü söz geçiyor sürekli dizinin içinde. Legacy, what is your legacy? Arazi midir, land midir, toprak mıdır, kan mıdır? İşte Lady Tru'nun ilk sahnesinde de geçiyor. Wade'i sonra güncelde görüyoruz ve bir tane support grup'a gidiyor.
Destek grubu diyelim, bayağı bir İngilizce gitmeye başladık. Legacy'yi de çevirmedik.
Ben... evet. Neyi de çevirmedik dedin?
Legacy'yi de çevirmedik.
Legacy
hani, için hala güzel bir kelime ama. Kullanalım. Yani bu şey...
Miras.
Miras, evet.
Evet.
Ama sonra bıraktığın miras.
Yadigar miras.
8. Yani? Bölümün sonunda... 8 değil, kaç? 4-5-6. Bölümün sonunda da zaten Cad asılmadan önce yine aslında miras konusunda bir referans var. Yani hem 4. bölümün başında hem 6. bölümün sonunda bu mevzuya tekrar geliyoruz. İsterseniz bu ayrı bir başlık olarak konuşalım. Ama sizin asıl konuşmak istediğim bugün, bu diziyi düşününce aklıma gelen çok önemli aslında anahtar kelimelerden biri ve hani uzun zamandır Fidro'da neden Watchmen konuşmak istiyorum? Aslında bu konuyu biraz konuşmak için. Ve konuyu burada dağıtmak istiyorum. Geçen bölümde de hani Reparation'da konuyu dağıtmıştık ya. Bu bölümde de burada konuyu dağıtalım istiyorum arkadaşlar. Bu da genetik travma mevzusu. Buna başka bir isim de verebiliriz. Yani nesiller arası travma mevzusu.
Ya bu şey de yok muydu? Yakın zamanda bir tane Netflix filmi vardı, dizisi mi? Hatırlıyor musunuz?
Aile dizilimi falan yapıyorlar. Zeytin ağacı mıydı?
Aynen. Sanırım... Onda da böyle bir şey vardı, hani şu anki yaşadığın diyelim bir hastalık, bir rahatsızlık, yani fiziki olarak ya da psikolojik olarak aslında geçmişten böyle atıyorum senin büyük anneannenin yaşadığı bir travmanın sana aktarımı. Şimdi onun aktarımı ancak muhtemelen herhalde genetik yolla olur. Başka yolla nasıl aktarılacak hani çok büyük bir travma yaşadıkları için. Öyle bir hikaye vardı ama bu bir ara çok tartışıldı böyle bir şeyin olup olmadığı, ama hiç bir fikrim yok açıkçası, var mı böyle bir şey, yok mu, nasıl yani bilmiyorum. Böyle diziler bir ara çoktu geçen sene.
Ya ben o ikisi izlemedim. Aynı şey mi? Dizimi. Bunu konuşalım. Hı-hı. Ben de o evet. Kelimeye takıldım. Bu ikisi aynı şey mi? Yani bu dizideki genetik travma dediği şeyle, genetik travma dediği şeyle bütün bu son dönemde çıkan işte sen ailenin travmasını çocuklarına taşımayacaksın. Seni şimdi bedenen de iyileştireceğiz. İşte sen kanser oldun çünkü büyük deden bir adamı vurmuştu falan gibi yerlere varan. Ama öyle yani, o dizi öyle mesela, bu bahsettiğimiz dizi. Bir de işin daha böyle gerçekten aile, yani coğrafya kaderdir ile açıklayabileceğimiz, içine doğduğun yerin paylaşılan, oradan taşıdığın, sen direkt yaşamasan bile jenerasyonlar olarak, dolaylı olarak tecrübe ettiğin, sana senin geçmişinle ilgili anlatılan hikayelerle bağ kurabileceğimiz travmalar var. Ben biraz bunların üçünü ayrı düşünmek istiyorum galiba. Yani genetik travma tabiriyle jenerasyonel olarak aktarılan bu hikayeler üzerinden yaşanan travma ve bu aile dizilimi olayına nasıl baktığım, kurduğum cümlelerden anlaşılıyordur yani. Biraz mesela dizide beni en rahatsız eden kalıbı seçip bulup konuşmamızı istediğin için teşekkür ederim Servet'ciğim.
Yani rica ederim her zaman.
Tetikledi beni açıkçası. Çünkü bir determinizm olması bu şekilde bana çok sıkıntılı geliyor. Yani benim kader anlayışıma da çok sıkıntılı geliyor açıkçası. Bir de böyle şey copy paste bir şey sistem varmış gibi anlatılması yani çok sıkıntılı geliyor açıkçası. Ama bir yandan da hani sosyolojik olarak baktığımızda da insanların, ailelerin geçmişlerinin etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Ve bu dizi bağlamında bana bu genetik travma dediği şey her ne kadar fizyolojik bir şeyi anlatıyor gibi olsa da çok sosyolojik bir şeyin fizyolojik etkileri olarak yorumladım ve kabul ettim o sırada. Buna çok takılmamayı tercih ettim. Ben herhalde biraz böyle...
Ben bir soru sormak istiyorum. Dizide genetik travma var mı gerçekten? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla herkes kendi travmasından asılır gibi bir anlatı gördüm şimdiye kadar.
Ya dizinin içinde şu yerde yani diziyi izlemeyenler varsa şu şekilde geçiyordu. Bu New York'taki olay ta 80... Yok kaçta olmuştu? 1985'te oluyor. Güncelde de o zamanlar daha doğmamış insanların bu aslında destek grubuna geldiğini ve Wade'le konuştuğunu görüyoruz. Orada da hani çocukken durumu anlatmak için hani benim ailem bundan çok etkilendi. Ben o zaman doğmadım ama bunu hala bunun travmasını taşıdığımı düşünüyor diyordu. Buna da sonra genetik travma dedi. Ben de Luna gibi o sırada ilk bir şey hissettim. Ya çünkü şu anda da mesela hem toplumsal olaylarda değil de Instagram psikoloji şey var ya.
Colleen Hoover manyakları falan da böyle kitaplar yazıyor değil mi? Böyle Amerika'da da böyle janralar var ya. Ailenin travmasını çok... taşıma falan.
Bizimle başlamadı falan.
Evet.
Bizimle
evet.
Başlamadı
ben o iki kitabı
falan.
Okudum biliyor musunuz?
Evet sen okudun diye aklımda zaten.
Evet okuyan benim bağlantıyı şey hala kuramamıştım tamam.
O aşk kitabı değil mi ya?
Ya lütfen o kitap hiçbir şey kitabı değil.
Konusuz.
Ya orada şey aslında aile içi şiddeti devam ettirme trendiyle ilgili bir şey yani. Hani biz bunu yaşadık biz bunu yaşatmayalım tarzı bir anlatım var yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya böyle her şeyi küçüklüğümde şunlar oldu. Tabii ki çok etkili ama böyle düşününce yaşama nasıl devam edilir ve nasıl çocuk yetiştirilir? Ben şey yapamıyorum. Ne oldu niye gülüyorsun?
Ya tam iki gün önce şöyle bir skeç gördüm. Yani resim gördüm. Böyle hayatı çizgi şeklinde ifade etmişler. İlk 18 yıl çocukluk. Geri kalan 70 yaşına kadar yetişkinlik. Bu da yetişkinliğe bütün hepsine çocukluğum hakkında konuşuyorum. Terapi dedi. Yani bu dediğim evet. Tam o gibi geldi.
Dizide
neyse,
şey...
sen toparla bu sahneyle ilgili evet. Ben de bir şey söyleyeceğim.
Ya daha demin aslında Luna bunu güzel açıklamıştı yani. Çok deterministik. Bu oldu sonra bu oldu falan. Yani tabii ki de etkisi var. Ama böyle çok kompleks problemlere çok basit ve çok böyle akıllıca kulağa gelen cevaplar bulma trendi içinde görüyorum ben. Şu an insanları.
Bir de sen kendini hep böyle kendisine bir şeyler olan, kendisine bir şeyler yapılan bir pozisyona koymuş oluyorsun yani çocukluğunda.
Kurban psikolojisi gibi oluyor.
Evet, evet.
Ama şöyle de bir durum var. Bunu yine bir bölümümüzde konuşmuştuk. Hani ay şu an çok ağır travma konuşalım şey cümle kuramıyorum. Bunu sanırım Hikmet Hanım seninle ikimizin çektiği bir bölümde konuşmuştuk. Yani kurban psikolojisini kötü bir şeymiş gibi söyledim ama.
Ben hatırlıyorum bu kurban psikolojisi evet. Muhabbetini sanki. Şey bir şey soracağım yani şu an biraz karıştı sanki.
The Wife'da konuşmuştuk aynen. Onun devamını çekmeliyiz kızlar hep birlikte onun devamını çekmeliyiz. Neyse Süreyya ne diyordun?
Bu dizide şey geçiyor muydu şu an sahneyi hatırlayamıyorum ya da bunu başka bir yerden mi duydum? Yani bu kötü psikolojinin varlığından dolayı kötülük kalmadı diye bir şey. Dizide var mıydı bu?
Kızıl Goncalar'da var.
Allah kahretsin.
Bir tek ben kafamı salladım zaten.
İnanamıyorum şu an. Bu ara o kadar çok şey izlemişim ki karışmış
bir dakika,
hepsine.
Nasıl geçiyordu Kızıl Goncalar'da?
Kızıl
Çünkü
Goncalar'da
ben...
direkt bunu...
28 Şubat'a mı bağlıyorlar?
Yoksa? Hayır bunu şey tarikatın şeyi veliahtı olacak prens diyelim yani şeydi şey olacak torun söylüyor. Sonra bunu psikiyatrist doktora söylüyor. Psikiyatrist de sonra iki bölüm sonra bunu bir şeye isyan ederken ona dikkat et hastan gibi düşün deyince kızıyla ilgiliydi galiba. Yeter kötülük diye bir şey kalmadı. Pardon karısıyla ilgiliydi çekip giden karısıyla ilgiliydi. Kötülük diye bir şey kalmadı her şey hastalık oldu diye o cümleyi hatırlayıp o dediği
Vay
haklı
be.
Diyordu.
Ay izleyeceğim galiba bu diziyi.
İzlersin, öyle... izlersin. Ya ben bu dediğin şey sahneyle ilgili önemli bir detayın söylemek istiyorum. Yani bu dizi kontekstinde niye bu cümle biraz garip bence. Ya bana orada o karakterin söylediği bir şey gibi geliyor. Dizinin yorumu gibi gelmiyor. Neden? Çünkü kalamarlar, yani küçük squidler yağmur halinde düşmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Yani bu aileden geçmiş travma tamam. Senin ailenin orada olmuş olması, kimleri kaybettiği yani böyle bir toplu katliama şahit olmanın jenerasyonlar boyu bir de şey yani kaynağı belli değil. Hani bunlar uzaylı olduğunu varsayıyorlar. Zaten bütün Wade'le ilgili olan bölüm buydu. Yani sen kötülüğün gelen korkunçluğun kaynağının böyle süre gelen ve her an gelebilecek olan bir istila olduğunu düşünürsen tabii ki de kafayı yersin. Çünkü zaten çok dehşetli bir şey yaşamışsın ve onu tekrar edebileceğini düşünüyorsun. Yani şu an mesela benim yaşadığım bölgede birçok insan deprem yaşadığı için, büyük bir deprem yaşadığı için tekrar onun olma ihtimalini düşünerek çeşitli önlemler alıyorlar ya da şey yapıyorlar, korkuyorlar vesaire. Hani buna benzer bir şekilde şey, ama bunlar sürekli hala o kaynağını bilmedikleri şeyin bir hatırlatıcısı olarak 30 yıldır gökten küçük küçük mürekkep balıkları yağıyor. Yani iğrenç bir şey yani, hani böyle yağmur gibi yağıyor. O yüzden bana hani bu çok aktarılmış bir travma değil. Gerçekten o artık toplumsal hayatın parçası haline gelmiş ve çözülmemiş. Yüzleşebilecekleri bir düşman yok. Hani kültürel bir çatışma yok. Hani bu şey gibi de değil yani. İyilik kötülük kıyaslaması yapmıyorum da hani işte Almanya'da Naziler Yahudileri katletti. Sonra Almanya yıllar sonra bunu işte kültürel olarak buna yüzleşti vesaire. Bunun işte ne bileyim olmaması için tekrar okullara bir şeyler koydular falan. Hani bunun gibi bir şey değil ya da ırkçılıkla mücadele etmek gibi bir şey de değil. Bayağı bildiğin eşek kadar devasa bir mürekkep balığı şehrin içine etti. Bir sürü insan öldü. O arada da pisişik bir şey patlama oldu ve insanların beyinleri yandı, gözlerinden aktı falan gibi bir durum var yani. Onun ben hani böyle işte 100 yıl önce ya da annem çok etkilendi şey. Tabii ki de annesi etkilenen birinin çocuğu etkilenir yani. Hani benim çocuğum benim travmamdan etkilenir. Ben bunu genetik travma olarak düşünmüyorum açıkçası. O yüzden biraz problemim var bu ifadelerle yani.
Yani bence bir de hani genetik konusunda şu an epigenetik falan o kadar az şey biliyoruz ki gerçekten hani bir takım olayların DNA'yı etkilemesi gibi bir şey söz konusu olabilir yani.
Bu arada bazı psikiyatrik hastalıkların genetik karşılığı da var mesela. Pardon. Yani mesela şizofreni geni diye bir şey var. O insan belli şeyleri yaşadığında o şizofreni geni aktifleşip o şizofreni hastalığına yatkınlaşması daha fazla. Orada evet travmatik bir süreç de bahsedebiliriz ama yani genetik travma gibi bir şey o zaman belki söyleyebiliriz ama yani çok spesifik şeyler için ya da böyle evrim için falan kullanılabilecek bir tabirmiş gibi geliyor bana. Hani ne bileyim işte ataların 300 yıldır şey orada soğuk bir yerde yaşadığı için tüy çıkarmaya başlıyorsun. Daha elverişli hale geliyorsun gibi bir şey. Yani genetik travmayı kötü bir şey olarak düşünemiyorum sadece. Hep dışlanan bir insanın daha sert yapılı doğması falan gibi olabilir. Hani belki 3 nesil sonra bunlar tough bir cookie bir aile falan gibi algılıyorum yani açıkçası.
Ya bu tarz akımların zaten kendilerini dayandırdıkları bilimsel bir prensip ya da doğru olmasa bu kadar fazla takipçi almazlardı herhalde. Yani böyle işte evet biz hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız şeyler genlerimizi değiştiriyor. Genlerimiz üzerine bir etkiye sahip oluyor. Ama hani bu basit prensipten çıkıp da ben böyle çok kötü bir şey yaşadığım zaman bu benim torunumun hayatını bu derece etkileyecek yani single-handedly tek faktör. Yani kanseri mesela kanser gibi bir şeyi tek bir şeye bağlamak yani akıl hafızalı alır bir şey değil. Yani o yüzden gerçeklerle yalanların, gerçeklerle şeylerin çok birleşik olduğu, üst üste geçtiği şeyler maalesef bunlar. Yani mesela bir enerji mevzusu var. İşte enerjini temizlemek bilmem ne falan. Bunu da baktığın zaman İşte evet hepimizin etrafında elektromanyetik alanlar var, enerji alanları var. Tamam okey ama senin bu alanı manipüle edebileceğin şeysine niye inanayım? Yani hani bir yerden sonrası artık bilimsel şeylerle kanıtlanamayacak şeyleri bize yutturmaya çalışıyorlar yani.
Enerji meselesinden birazcık laf yeriz diye düşünüyorum ama önemli değil, yiyelim. Böyle değişik enerji, frekans falan muhabbetlerine girmiş biri olarak. Yani buna böyle gönüllü değil de bir şekilde maruz kalmış ve sonra da hani nasıl işlediğini de biraz görmüş biri olarak. Yani şey diye düşünüyorum. Bunların etkisi çok minikül yani bence varsa da. Hani diyelim birinin şey yani biraz şey de düşünüyorum. Şimdi mesela felak nasıl okuyor biri, rahatlıyorsun tamam mı? Yani bu da bir enerji work yani aslında. Ama hani bir yandan da işte senin düzenli nefes alıyor musun? Karnından nefes almayı unutuyor musun? Yani ne kadar süre fight or flight yani kaç ya da savaş dürtüleriyle hayatını geçiriyorsun? Ne kadar sakin geçiriyorsun falan gibi. Yani çok böyle dediğin gibi tek bir şeye bağlanmayacak o kadar çok şey var ki. Şifa da öyle. Hani geçmişte diyelim birbirini öldürdü. Tamam mı mesela? 3 kuşak önce ya da bir şey oldu. Hiçbir şifa bulmak, tövbe, günah, sonuç yani bu dünyada ya da öbür dünyada karşılığı olmamış. Yani bu insanlar bu süreç süreç olarak yaşanmamış bunlar. Yani bunun travmalarını tecrübe edip işlememişler. Onların beyinleri buna çalışmamış da üredikleri anda döl şeyinden gitmiş o diğerlerine, o travma gibi bir hikaye anlatılıyor olması sorunlu bence zaten. Yani o insanları da o sürecin içinden çekip olay olay alıyorsun bu sefer. Tarihte bile bunu artık yapmıyoruz. Yani tarihleri olay olarak dizip anlatmanın bağlam dışında hiçbir anlamı olmamış oluyor. Bir sürü şey olmuş oluyor yani yorumlarken o arada. Bunu diyecektim yani. Bu hani bütün bu dediklerimizin bir karşılığı olabilir belki. Genetik faktörlerin, işte epigenetiğin dediğin gibi breathworklerin, enerji okumaların, reikilerin falan, ama bu karşılıkların abartılıp dünyadaki bütün bu anlama dönüşmesi ve dediğin gibi doğruyla yanlışın harmanlanması sonucu böyle saçma ucube bir şey çıkıyor ortaya. Sen Servet bir şey diyecektin. Yani benim dediğim çok uzun uzattıysa kesebiliriz.
Yok yok, çok güzel aslında düşündüklerimi ifade etmiş oldun. Ya genel olarak eleştirel konuştuk şimdi. Karikatürize ettikleri için aslında genetik travma falan şeklinde. Ama ben bu nesiller arası travma kavramını ilk duyduğumda çok rahatlamış hissetmiştim. Çünkü çocukken şunu çok net hissettiğimi hatırlıyorum. 28 Şubat'ı ben yaşamadım ya kişisel olarak. Ama çok yakın bir zamanda artık hani bilinç sahibi oldum. Çok yakın zamanda çok kötü bir şeyin olduğunu farkındaydım. Ama o kötü şeyi ben kişisel olarak yaşamadım. Bu bilmediğin, anlamadığın, görmediğin bir şeyden korkma hissini benim hayatımın çok önemli bir kısmını kuşattı yani. Ve bu nesiller arası travma ifadesini ilk duyduğumda ha oldum. Böyle bir buradan devam edebilirim.
Ben 28 Şubat'ı yaşamadığın cümlesine katılmıyorum.
Demek istediğim 28 Şubat yani squidler gibi, squidler yani senin kafana şey devam düşmedi. Ediyor diyorsun. Evet. Senin gözünün önünde insanlar ölmedi o sırada. Ama sen belli aralıklarla o yağmurlara, o squid yağmurlarına maruz kalıyorsun, kaldın hayatın boyunca. O yüzden o, ben de katılmıyorum yani bu dediğine. Ama niye rahatladığına katılıyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Yani şu rahatlatıcı bir şey, yaşadığın her şey senin doğup yaptığından, işte ayağa kalktığından beri bebeklikte aldığın kararların sonucu değil. Önüne gelen bütün problemler kendi beyninin içine eden sen değilsin gibi bir narratif bana iyi geliyor mesela. Yani bu benim iç sesim tabii, seninle ilgili söylemiyorum bunu. Daha büyük bir hikayenin içerisinde elinde olmayan bazı sıkıntıların da sana aktarıldığını düşünmenin rahatlatıcı olduğunu anlıyorum. Ama bu bazen insanın elini kolunu da bağlayabiliyor. Yani o determinizm öyle şey bir şey değil. Bazen rahatlatıcı bir şey. Aa elimde değil. Hani kadercilik de öyledir ya. Aa bu oldu, ben yaptım, hata yaptım, çok kötü bir şey yaptım ama Allah böyle istedi. Aa işte şöyle olacağı belliydi, böyle olacağını belliydi, ben bilmiyordum demek bir noktaya kadar rahatlatıcı olabilir ama bir noktada çaresizlik de üretebilir yani.
Peki diziye geri getirecek olursak şunun hakkında ne düşündünüz? Yani bölümün sonunda Wade en başta gidiyor çöpe atıyor ya, sonra gidip onu geri alıyor. Yani orada verilmiş o karar, hem Wade'in kararı hem de senaristlerin kararı. Ya bu diziyi üst levele taşıyan o bence yani. Hani Marvel, gerçekten geçen bölümde konuşuyorduk ya, Marvel şeylerini sevmiyoruz ama bu diziyi seviyoruz falan. O ikisi arasındaki fark da o. Yani böyle bir, bu gerçekten bir şey olsaydı, süper kahraman filmi olsaydı orada bir katarsis yaşayıp bu korkudan kurtulacaktı adam. Daha gerçek bir şey izliyoruz oldum. Wade onu atamayınca. O sahne hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bana şey gibi gelmişti o sahne. Şeyden emin değilim hala. Yani hani bir süre ikna oldu gibi böyle hani açıklamaya. Tamam artık bu korkum gereksizmiş dedi. Ya bunda tekrar iki şey olmuş olabilir gibi geliyor. Ya tekrar hani geçmişte o kadar uzun bir süredir buna güvenerek ve isteyerek hani buna sığınmış bir şekilde yaşıyordu ki. O yüzden onu hani tekrar ona geri dönme ihtiyacı duydu ve gitti aldı. Ya da böyle hani yani ya iyi taraftan ya kötü taraftan ya da tekrar korkuları bir süre bastırıldı ama sonra tekrardan bu şüpheci hani vesvese deriz ya böyle tekrar aklına bazı şeyler geldi. Hani ondan sonra o yüzden mi gitti aldı? Hani böyle ikisi de aslında biraz farklı gibi. Böyle bir yandan vesveseyle mi açıklayabiliriz yoksa diğer türlü hani bundan da ya bilmiyorum insan der mi ben bundan da memnunmuşum falan gibi bir şey olabilir mi ama hani o güven ya da o kendini tanımlayan şeyden hemen kurtulamama psikolojisinden dolayı da onu yapmış olabilir. Bilmiyorum yani sebebini bilmiyorum ama bence de güzel bir şeydi. Çünkü nedense onu attıktan sonra ben böyle bir şey oldum. Hani bir de özellikle senatörün de kötü olduğunu öğrendi. Senatör ve izledikleriyle falan böyle vazgeçti işte şeylerden. Sanki acaba böyle değişik bir karaktere mi bürünecek falan diye bir korktum. Sonra ona geri dönünce böyle ha bu bizim galiba bildiğimiz ve devam edecek. Hani sadece açıklamasını öğrenmiş olduğu gibi bir his yarattı bende mesela.
Yani çok gerçekçiydi Wade'in aslında korkularının bir dayanağı yok ve dayanağının olmadığına dair bir veriyle, kanıtla yüzleştikten sonra yine de şey yapalım, tedbir elden bırakmayalım der gibi şey yapması çok gerçekçiydi. Çünkü her zaman insanların kanaatleri verilerle işte ya mesela gazetecilikle, doğru gazetecilikle şunda bunda falan değiştirilemiyor. Yani bizim kanaatlerimizi belirleyen şeyler maalesef böyle bilgiye erişimimizin kısıtlı olup olmaması değil. Bunu gösterdi birincisi. İkincisi de bir sonraki bölümde özellikle şimdi onu konuşacağız derin derin ama hani New York'ta olan böyle bir zihin kontrolü şeysi var ya Cyclops'ların yaptığı. Mesela zihin kontrolünün mümkün olduğunu göstermesi bize dizinin böyle kolektif bir şekilde vahşete ve şeye şiddete yol açacak şekilde. Hani Wade'in o kafasına alüminyum koyarak zihnimi hani hem bir yandan şeyden nükleer şeyden korumaya çalışıyor bir yandan da mind kontrolden hani zihin kontrolünden korumaya çalışıyorlarmış. Hem Wade hem de gerçek hayatta da bunu kullanan insanlar. O yüzden şey gibi de bir göz kırpma var sanki orada. Yani bu insanların paranoyası olduğunu söylediğimiz şeylerin aslında bu kadar da paranoyakçı olmadığı hani bir işin içinde de bir gerçeklik var falan gibi hani korkmakta da çok haksız değiller falan gibi bir alt mesaj vardı sanki. O hoşuma gitti benim açıkçası.
Bence de bu dediğinle ilişkili bir şey söyleyecektim ben de. Edwin White'ın videosunu izliyor ya yani ben bunu gönderdim şöyle yaptım böyle yaptım diye. Yani hem o işte biliyoruz ki hani nükleer felaket yani orada da söylüyor zaten nükleer felaket olmasın ondan daha büyük bir şey olsun. Herkes korksun korktuğu için birbirine saldırmayı bıraksın gibi bir felsefesiyle hareket ediyor yani şey Ozymandias. Ve ne kadar derine işlediğini yani artık bilse bile bunun bu sebeple yapılmış bir şey olduğunu o korku artık geçmez. Yani bu adam gelmiş kaç yaşına 45 yaşına 50 yaşına belki yakın. Yani onu göstermesi açısından yani bilmekle ilgili bir şey değil bu artık çok işte burada travma kelimesi ve çok elimizde şey böyle oyun hamuruna dönüyor ama onun yerine daha iyi böyle daha yani bedene işlemiş bir şeye dönüşüyor gerçekten o bilgi yani. Bir ikincisi bence bu bilginin kaynağı da yani Cavalier'i gösteriyor bu videoyu. Hani tamam kendi ağzından söylüyor Adrian White ama yani yalan söylemediğine malum diye ben düşünürdüm. Yani ya da bunu yapan bir daha niye yapmasın da bir korku kaynağı bence. Yani bu kadar büyük bir gücün var olmuş olması bence. Böyle bir şeye önlem almaya bir de bunu insan yapmış. Hani doğa olayı da değil. Bir defalık tetiklenmiş bir doğa olayı da değil. O da bence o korkunun devam etmesi için yani güvensiz bir ortamın devam ettiğini gösteren bir şeydi. Son olarak şey diyeceğim yani o senatörün Cavalier'den olmasına hiç kimsenin şaşırmamasını çok komik buluyorum. Gerçekten hiç kimse şaşırmıyor. Bölümler boyunca evet. Asla kimse şaşırmıyor. Asla bu bir plot twist değil kimse için. Yani o polis teşkilatı içinde de hani bu bence konuyu değiştirmek için söylemiyorum ama bütün o bulundukları sistem içerisinde bir önlemler alıyorlar işte polislerin yüzünü kapatıyorlar falan filan. Aslında bir masquerade diyorlar yani bir şaklabanlığa dönüş düşmeye başlamış. Aslında ırkçı olup olmadığı ya da kime yani insanların sadık olduğuna dair çok ciddi bir bilgi var yani Tulsa'da. Onu gösteren bir şeydi yani Wade'in tavırları, senatörün tavırları vesaire. Maske ne işe yarıyor sorusuna bence tekrar döneriz son bölümde. Şimdi ilk bölüm bayağı bir konuştuk. Şimdi de başka konuşacağımız şeyler var ama hani bana bu konuyla ilgili gerçekten önemli bir sahne gibi geldi o sahne.
Buna bağlantılı olarak şey kısa bir şey söyleyeceğim. Angela'yla Wade'in konuşmasını hatırlıyor musunuz? Orada Angela şey diyor. Judd aslında bir ırkçıymış. Wade de cevap olarak Judd yani Oklahoma'da bir beyazdı diyor. O da yok fena ırkçıymış yani bayağı klan kostümü buldum falan. Hani orada en başta bir yanlış anlaşılma oluyor Wade hani tabii ki de ırkçıydı beyaz bir adamdı. Bir de hani beyaz Oklahoma'da beyaz bir adam olarak söylemesi onu. Belki de hani o da senin dediğinle ilintili yani o kinde hani Oklahoma'da beyaz bir adam. Hani ırkçı çıkınca kimse şaşırmıyor falan.
Aynen.
dizide de izleyici de bilmiyorum. İzleyici de şaşırmıyor yani. Demek ki öyle bir pislik bir hava mı verdi bize? Ne verdi bilmiyorum ama şey, hem bunu konuşalım hem de bu şimdi senatöre girdiğimiz için yani Wade'in o alana gittiğinde, o işte kilise yerini bulduğunda falan, hani orada böyle şeyden, tavandan toplar düşmeye başlıyor ya, yani bu Seventh Cavalry'nin ya da işte ben ona KKK diyorum yani aynı şeyler gibi, hani bir teleport sistemi var. Hani sen acaba dedin ya, hani belki bu ileride tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor, o yüzden de şey, şimdi orada teleportu da gördü, bir şeyler yaptığını, bir anda böyle işte bir şeyler düşüyor falan, hani o yüzden de ikna olmamış da olabilir Wade'in kendisi. Yani orada bir şey görüyor çünkü bir deney yapıyorlar ki neden yaptıklarını bilmiyoruz. Yani KKK neden onu, ha bir dakika
insanlar... Bence ama tam tersi yani. Orada aslında Wade kişisel olarak insanların ışınlama teknolojisine eriştiğini görüyor. Çünkü onu görmese direkt mürekkep balığını kim yolladı New York'a? Ondan emin olamaz. Ama orada kişisel olarak tecrübelediği için onu, ayrı bir kanıt yani. O sadece bir video değil. Gerçekten de basketbol topunun önüne düştüğüne şahit oluyor. Ama ben de Luna gibi yani orada Wade'in acabalardan dolayı yine gidip, yani yine kendi korkularına devam ettiğinden dolayı değil. Bence Wade'in kimliğinin o kadar büyük bir parçası olmuş ki o korku. Orada onu çöpe atmak demek, kendine ait çok büyük bir kısmı çöpe atmak demek.
Aynen.
Yani ondan vazgeçmek o kadar kolay değil bence ve orada bedensel de bir şey olması. Hani beden unutmaz muhabbeti var ya, Body Keeps the Score diye bir kitap var, herkes okuyor. O aklıma geldi yani.
Bu arada biraz da Adrian White'dan konuşalım. Dizinin en deli karakteri yani. Ya o sahneler, o işte gölden bebek çıkartıyor falan, beğenmediğini atıyor geri. Bu zaten, bu klonlama işlemi insanın biraz tüylerini diken diken eden bir şey. Hani bu
köpek yavrusu.
Köpek yavrusu, aynen, benzemiyor diye fırına geri attı onu. Hot dog yaptı diye bir yerde gördüm, öyle bir şey söylüyorlar.
Nasıl hasta bir espri.
Yani çok böyle şey, mide bulandırıcı. Bir yandan onları önceki bölümlerde de görmüştük ya, ürettiği klonları böyle işte ısıya dayansınlar, soğuğa dayansınlar diye böyle bir yerlere sokuyor, yakıyor, buz şey yapıyor falan. Bir de bu sefer artık mancınıkla bir yere fırlattığını görüyoruz. Yani oranın aslında zaten bir hapishane olduğunu ve oradan çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Ve en son kendisi de bu izlediğimiz bölümde mancınıkla birlikte kendini fırlatıyor. Ve bir ay mı artık, başka bir yer mi, bir yere düşüyor. Ve orada save me, işte devamı da olan bir yazı var. Yani day ile başlıyor, devamı var. Şimdi o ne demek? Birilerine mesaj gönderiyor ama mesaj gönderdikleri kim? Tabii bunları söylerseniz spoiler olacak ama gene konuşalım yani bu konuları. Bende çünkü çok kilit yerler. Şu an ben aşırı merak ediyorum. White işte Dr. Manhattan'ı hapis tutuyor onu orada. Ondan sonra bu teknoloji liderlerinin ilişkisi ne falan, bilmiyorum.
Şu an çok heyecanlandım. Bunu ben hafta hafta çıkarken izlemiştim ya, ilk yayınlanırken. Orada sürekli teoriler geliyordu. Bu save me de nedir falan diye. Tam olarak ne zaman çözdüğümü hatırlamıyorum ama dizi bana söylemeden olayı çözmüştüm. O yüzden aşırı heyecanlandım. Çok güzel bir yere bağlanacak.
Bir isim mi?
Sizin teoriniz var mı?
Ben isim düşün... Yani isim değildir herhalde. Ya bir kere ben mesela Dale'i hiçbir şey aklıma gelmiyor şu an. Önceki diğerdeki bölüm, hani ileriki bölümlerde ne olur bilmiyorum ama Dr. Manhattan olamaz gibi geliyor bana hani herhalde. Çünkü ya White'lı... Şöyle bir dakika. Şöyle düşünelim. Şimdi elimizde bir tane Vietnamlı bir karakter var. Trilyoner. Bu aklımda çok kaldı. Çünkü ben milyoner değilim, trilyonerim dedi. Kadın oramı benim aklımda kazıdı. Farkını bilmiyorum. Çünkü ne demek ya? Şimdi bunun White'ın şeysi var. Heykeli var firmasının iç, yani evinin içinde White'ın heykeli var. Ve White hapis. Yani bu kadına mesaj gönderiyorsa ama bu adam dünyaya squid gönderdi. Hani bu bizim büyük babayla aynı safta olabilir mi bunlar? Neyse, çok kafam karışık.
Olamaz bence. Çünkü kadın zaten şu anda adamın şeysinin eli, yani adamın sahip olduğu her şeyin başında. Öyle olduğunca onu geri getirip buyurunuz asıl tahtınıza geçiniz, sıcak tuttum sizin için, ben kenara geçeyim demez gibime geliyor bana yani.
Evet, işte o yüzden D ile bir tek
ama satın almış ki.
Firmasını satın alıyor şeyin.
Geri dönse bile zaten alamaz çünkü onun üzerine kayıtlı diyorsun.
Yani evet, kime mesaj verdiğini bilmiyorum. Yani D bir tek bildiğimiz, saatlerce konuştuğumuz Dr. Manhattan var. Ona da neden öyle bir şey yazıyor? O zaman o onu hapiste tutmuyor. Başka birisi orada onu hapis tutuyor. Yani aralarında eğer kötü bir ilişki varsa mesela şeyle, bu Vietnamlı kadınla, o onu hapis tutuyor olabilir ve Dr. Manhattan'dan yardım istiyor olabilir ama onun ikisinin ilişkisini çıkaramıyorum bu sefer. Sanki aynı safta olamazlarmış gibi geliyor.
Bence de onu orada tutan kızlar biz ihtisa ile ve gülerek bakıyorlar sadece sessizce ama kayda geçsin diye bu teorileri söylüyorum ki daha önce bu diziyi izledim arkadaşlar, hiçbir şey hatırlamıyorum.
Ya şaka, nasıl hatırlamıyorum?
Ya böyle bir Antarktika falan hatırlıyorum. Antarktika'da Dr. Manhattan vardı falan. Öyle bir şey hatırlıyorum.
Soğuk bir yerde zaten onu biliyoruz yani.
Neyse, Adrian White'ı bence Dr. Manhattan zaten orada hapis tutuyor. Çünkü yaratma şeysine, nedir onun adı, yetisine sahip olan o. Yani orayı o yaratmış belli yani, o Mars'taki.
Ama işte neden yarat, yani zaten onu hapis tutuyorsa Europa, neden Europa ona o mesajı mi versin, save me diye. Hani neden kurtar beni ona desin, o onu hapis tutuyorsa onu.
Belki öğrendim artık şeyimi, nedir onun adı, vermeye çalıştığın mesajı öğrendim, yeter tamam falan gibi, böyle bir disipline eden bir şey yerden de olabilir.
Olabilir, bilmiyorum.
Adrian White yani bu dizide inanılmaz bir ayrıntı. Yani çünkü böyle başka bir diziye geçiyoruz. Böyle bir anda son 10 dakika başka bir diziye şey yapıyoruz. Ve onların ya gerçekten çok iğrenç. Lady True'yu izlemek çok iğrenç. Çünkü böyle çok garip tavırları, garip cevapları var. Fiziksel olarak da yani ben Adrian White çıkınca onun sahnelerinde gözümü kapatıyorum. Yani o girl sahnesi şey, yani birçok sahnesini izleyemiyorum. Midemi bulandırıyor gerçekten.
Çünkü o klonlara öyle bir işkence ediyor ki, ve onlar da o kadar insan değiller ki, yani insan gibi değiller, böyle gerçekten başka bir olmamışlık şeyini çok iyi veriyor dizi. Hani aa bu adam ne güzel de klon yapıyormuş değil, işte hep bir eksik var orada. Ama bu bölümde benim dikkatimi çeken bir söz oldu. Bunu nasıl bağlayacaklar merak etmiyorum, tahmin ediyorum ama yine de söyleyeceğim çünkü spoiler değil. Bu bölümde şey yaptığı bir şeydi. O şeyler, o bebekleri işte aldıktan ve onları tekrar büyütürken diyeyim, o makinede falan. Ben sizin gibi bir şey yaratmazdım zaten. Ben sizin yaratıcınız değilim. Ancak sizi böyle şey yapabiliyorum. Tekrar tekrar üretebiliyorum dediği bir sahne var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu adamın böyle bir sınırlılıklarını görüyoruz ya. Bir yandan devasa bir yerde yaşıyor falan. İşte ama mesela o kötü Mr. Phillips'in bir tanesini alıp şey yapmış ya. Kendisine böyle sürekli karşı çıkan
Game
bir karakter.
Game Horde'a mı öyle bir şey?
Evet. Bir dakika. Onunla sürekli kavga ediyor.
Devam et, buldum.
Onu kendisi mi yapmış gerçekten?
Yani anlaşılıyor bence. Çünkü mesela son sahneyi düşünün, o bölümdeki, 5. bölümdeki. İşte geliyor ya o şeyden, bütün o cesetleri üst üste yiyip de save me diye yazdıktan sonra. İşte bir boğulacak gibi oluyor falan. Ve yani o adam geliyor kılıcıyla, geliyor aslında sadece onu kurtarıyor yani, hava alması için yaş yapıyor. Ve adamla kavga ederken sürekli master diyor, efendim diyor yani. Diğerleri de hep master diyorlar ona. Yani o Mr. Phillips'in şey versiyonu, yani adam o kadar sıkılmış ki kendine böyle
spoiler veriyorsun şu an. Sus.
Spoiler değil bu ya, bu anlaşılıyor dizi izlerken.
Bence sen anlıyorsun sonunu bildiğin için.
Hayır, sonunu bilmeden önce de anladığım bir şeydi ya.
Öyle mi?
Evet.
Çünkü daha mahkeme sahneleri var.
Ama işte hani hepsinin absürtlüğü bir yandan belli yani, adam maskesi olsa da Mr. Phillips olduğu belli bir şey yani.
Ha, Mr. Phillips olduğunu belli zaten ama hani ben şey gibi düşünmüştüm onu. Onu oraya her kim hapsettiyse şahsen orada bulunamayacağı için geriye böyle bir gardiyan bıraktı falan gibi bir şey düşünmüştüm.
Aynen. Ben bence son sahneye kadar öyle zannediyordum yani.
Ama çok aciz bir karakter bir yandan. Komikler bir de yani. O da bir yandan Adrian White de ona cevap verirken bir yandan böyle bir havaya falan giriyor. Yani böyle gerçek biriyle konuşur gibi konuşmadığını ben düşünüyorum onunla konuşurken. Ve hani master demesi falan komik yani bence. Hani başka bir şey demiyor mesela adama.
Bu arada sen ne bulduğunu düşündün, onu bence, devam etsene.
Bence kesin Lady True onu hapsetti. Dr. Manhattan, Dr. yani işe bilmiyorum doğru mu da, çünkü şey, şöyle düşündüm, az önce klonlamadan bilmem neden bahsediyordunuz ya, teknolojik olarak şu anda bu şeye sahip olan kişi Lady True değil mi? Yani bu kadın hani işte diğer ya, o kadar yani şu an bana şey gibi geliyor. Şu an en büyük teknolojik lider olduğu için muhtemelen bir klonlama işleri, bilmem ne, hapları da galiba o üretmiş sanırım. O mu üretiyor? Onunla ilgili bir şey sanırım. O yüzden bana şey, yani şu an en mantıklı şey onun orada olması. Bir de dediniz ya hani ben bunları yaratamıyorum, olanı klonlayabiliyorum diye. Biraz o cümleden çıkardım. Sanki o onu hapis tutuyor gibi düşünüyorum şu an. Bakalım, test edeceğiz.
Evet, 6. bölüm. 6. bölüm. Ne düşünüyorsunuz 6. bölüm hakkında? Ben 6. bölümü izlerken çok beğenmiştim. Çünkü tarihi olarak birçok şeyi anladık. Ama geri dönüp izlerken en çok sıkıldığım bölüm oluyor kendisi. Luna'dan başlayayım bu sefer. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, ben de en çok hatırladığım bölüm olduğu için herhalde biraz daha sıkıldım. Yani de yeni bir şey olmadığım bir bölümdü. Yani sıkıldım doğru bir tabir değil. Sıkılarak izlemedim ama hani en az heyecanlandığım bölümlerden biriydi. Ama yani William'ı görmek, William'ın hikayesini görmek. Biraz belki polis teşkilatıyla ilgili bildiğimiz, tarihsel olarak bildiğimiz şeyleri gösteriyor olması. Yani çok farklı bir tarih izlemiyor gibiyiz ya. O da bir etkendi bence. Çok etkiliydi. Ben şeyi unutmuşum mesela bu Cyclops muhabbetini, yani hipnoz mevzusunu. O önemli bir şeydi. Yani nasıl beyazlar sadece siyahları öldürerek değil, birbirini öldürtmeye çalışarak ve aslında onları böyle vahşi bir ırk olarak ilan etmeye çalışarak yok etmeye, işte sindirmeye çalışıyorları unutmuştum. Orada da yani geçmişte de aslında teknolojik bir savaş var iyi ile kötü arasında diyeyim yani. Gerçi çok iyi bir insan yok. Ama bu şey yani çok girmek istemiyorum ama yani bu geçmişteki Minutemen karakterlerinin bu şeyle, Watchmen'le ilişkisini çok anlatmadan direkt William'la ilişkisi üzerinden Angela'ya bağlaması muhteşemdi bence. Özellikle bu yani William'la Metropolis miydi? Metropolis'in ilişkisi üzerinden aslında ne kadar o dönemki vigilantelerin de böyle çok medya odaklı, hatta bir yerde influencer gibi reklam yapıyor ve yaptığı reklamda da posterde yakalanan kişi böyle çok kötü, gerçekten hani eski ırkçı karikatürler şeklinde yapılmış, siyah birini tartaklamışlar falan, onun posteri falan gibi, böyle şehri güvende tutuyorlar falan. Yani bu tarz detaylar açıkçası hikaye için bence çok önemliydi. Yani o vigilante'nin her zamanda gerçekten hani Marvel'dan bahsettik, hani örümcek adam ne yapar? İşte bir kadını sıkıştırdılar, işte çantasını çaldılar, dövdüler, tecavüz falan, onu kurtarır değil mi? Yani vigilante, maskeli kurtarıcı böyle bir şey. Ama bu kontekste bunun böyle olmadığını tekrar tekrar bize hatırlatıyor olması benim çok hoşuma gitti. Yani bu bölümle ilgili başka söyleyeceğim şeyler var ama çok uzun konuştum şimdi. Şey yap.
Ben bölümün kendi içerisinde kurgusunu aşırı beğendim. Yani ilk başlarken bize bir çizgi film gösteriyorlar. Orada Hooded Justice'e dair işte kimsin, söyle kim olduğunu bilmem ne falan diye böyle sorgu odasında. Sonra bir şeysini çıkarıyor, beyaz mavi gözlü böyle aşırı yakışıklı bir adam falan. Sonra ve işte neden kafasına acaba, neden şey, bu şeyin adı neydi?
Halat mı?
Evet, yağlı urgan derler hatta.
Yağlı urgan diye.
Neden şeysinde, boynunda yağlı urgan var diye soruyorlar. İşte kendi teorilerini söylüyorlar polisler, bir şeyler falan. O sahnenin ne kadar önemli olduğunu bölümün sonrasında gerçekten Hooded Justice'in kim olduğunu bize anlattığını çok sonradan bizim anlamamız şeklinde. Yani o sahneyi gösteriyor. Sonra Will'in hikayesini görmeye başlıyoruz. Sonra Will'in hikayesiyle o sahnenin arasındaki bağlantıyı kurmamız Will'in Hooded Justice olduğunu anladığımız anda vuku buluyor yani.
Bir de dizinin en başında aslında Will'i gösteriyor ya bize. Ya aslında Will'in bir de izlediği çizgi film var ya. O bir de dizinin ilk bölümünde.
Evet. Yani
direkt dizinin ilk bölümüne de bağlıyor aslında 6. Evet. bölümde.
Ve yani Will'in neden o Urgan'la bir şey yaptı, nedir onun adı, vigilante kanunsuzluk yaptığını göstermesi o kadar üzücü bir hikayeydi. Daha sonra ben şey hissettim, hani evet bunu asmaya çalışmışlar polisler bir ağaca, o sahne direkt Jude'un ölüm sahnesinin kopyası, yani Jude'u da asarak öldürüyor Will. Ve ben o esnada şey zannettim, bölümün sonuna kadar da bunu bekledim yani. O polis şey, New York'ta polis teşkilatında Cyclops'ların başı bir tip vardı ya böyle, o tip acaba Jude mu lan falan diye böyle bayağı bir bekledim. Çünkü tipleri çok benziyor.
İşte dedesi medesi çıkmadı mı?
Daha çıkmadı öyle bir şey. Belki ileride çıkacak.
Fotoğraf gösterdi en son bölümün sonunda.
Yani dedesi onlardan biriymiş diye anladım ben. Başı gibi değil de. Çünkü onun giydiği evet. Hood'la bu Cyclops'ların giydiği Hood'daki arma aynı.
Anladım,
yani.
Anladım. Yani kuzenini dedesinin suçlarından ötürü. Ya orada da şey oldu. Yani bize tekrardan o sahneyi ziyaret ettirdiler. Ve orada hani sen ırkçısın falan filan diyor Jude'a. Ama Jude'u tam olarak ne için astığını hala bilmiyoruz.
Onu öğreneceğiz. Yani o henüz çözülmeyen sırlardan bir tanesi.
Anladım.
Ama çözülecek. Anladım. Yani biz hala Will Jude'un neden ırkçı olduğunu, nereden çıkardı? O closet'ındaki skeletonlar muhabbetini nereden biliyor bilmiyoruz yani.
Evet.
Ben şeyi merak ediyorum. Bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu Will'in karısı, yani Angela Abar'ın büyük annesi. Çok bana sanki böyle adamın yanında bir psikiyatristmiş gibi, bir psikologmuş gibi adama sorular soruyor. Sen aslında kızgınsın, kızgın değil misin? Geçmişte bunları da yaşadın falan filan gibi sorular soruyor. Yani bana bu çok değişik geldi. Çünkü normalde oturup yani eşler yani karşılıklı böyle oturup ortada adam işte polis olmuş, yeni mezun olmuş falan. Hani sen aslında kızgınsın falan gibi bir cümle bana çok değişik geliyor. Hani acaba ne yani bir şey oldu da ona şahit oldu da sen aslında kızgınsın mı diyor, yoksa bir aslında şey gibi düşündüm. Hani şu an yani ne bileyim geçmişte yaşananlardan dolayı aslında hepimiz mutsuzuz. Sen sadece bunun farkında değilsin, kendini maskeliyorsun gibi bir şey niye hani ben şu an mutluyum diyen insana yüzüne vurmaya çalışırsın? Çok anlamadım.
Şu yani bağlantıyı kurdun mu? İlk böyle ilk başta bir bebek vardı ya, villain kurtardı. Evet. 1921 Tulsa'da. O bebek o kız.
Evet evet, onu söylüyor aynen. Onu anladım hani ama ya, şey olarak ya conversational olarak muhabbet olarak hani bana bu değişik geliyor. Sonra işte diyor ki sen ancak işte adaleti bu hood'la yani bu işte yüzünü kapatarak sağlayabilirsin falan gibi. Kadın veriyor gazı adama. Sonra da niye böyle değiştin oluyor?
Ya orada bence iki karakterin öz farkındalıkları arasındaki şey dağlar kadar farkı çok güzel vurgulayan bir şey. Yani bir yandan henüz kendi travmasını proses edememiş, yani çözümleyememiş, bunu şey atlatamamış birisinin adaleti sağlamaya soyunması ve bunun üzerinden yeni mağduriyetler çıkarması, ailesini, çocuklarını, karısını mağdur etmesini görüyoruz. Ve yani o kadar büyük ideallerle o kadar naif ve salakça bir şekilde o Minutemen'e katılıyor. Daha sonra bir yandan bunu yapıp çok büyük şeyler elde ediyor. Nasıl diyeyim? Çok büyük şöhret elde ediyor. Herkes harika, Hooded Justice şöyle güzel, böyle güzel falan filan diyorlar. Bir yandan arka planda gözüken eşinin ondan ne kadar fersah fersah önde olduğu olgunluk açısından, işte gerçekleri görebilmesi açısından ve o şeyde mesela Captain Metropolis geldiği zaman bizi yalnız bırakır mısın eşinle iş konuşacağız dediği zaman kadının tavrı iş mi, bayılırım söyle canım falan diye sofraya oturması, o masaya oturması falan. Aslında kadınların ne kadar geri plana atıldığını ama bu geri plana atılmayı ne kadar hak etmediklerini falan o kadar güzel anlatan, yani o bölümdeki şeyler bana çok gerçekçi ve çok kaçınılmaz gelmişti açıkçası.
Ya sanırım orada hani o içindeki şiddeti çıkarabilecek potansiyelde cümleler diyor o baştaki hani. Sen aslında kızgınsın falan gibi hani bunu yani o yüzden sanırım bana değişik. Hani mesela şu an mesela bu olayın şimdi olduğunu düşünelim. Yani işte herhangi bir ırkta bir kişi diyelim geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşamış ve şimdi kendi kocasına öyle söylüyor ve kocası adalet sağlamak için hani bu sefer karısının da verdiği o destekle baştaki biraz da bu işe soyunmuş oluyor falan. Hani
o ama yüzden kadın onu bence fişteklemiyor. Ben o bir farklı yorumluyorum. Kadın ona hatta sen bence yanlış bir karar verdin. Bu şeyle travmanı nereye kanalize edeceğini bilemezsin. Sana silah vermeleri, sana sopa vermeleri demek senin elinde bunların bir zulüm aracına dönüşeceği anlamına gelir gibi bir şey söylüyor sahnede.
İşte aynen. Belki şundan dolayı bana değişik geliyor. Hani şimdi normalde biz o bir izlediğimiz bölümde bile çok böyle sakin, güzel, işte adam polis olmuş, ırkçılık neyse işte savaşmak istiyor yani bir şekilde etrafta neyse hukuku bilmem neyi korumak istiyor, sağlamak istiyor vesaire. Hani öyle bir değişik böyle delirme şeyini görmediğimiz için hani bana o yüzden değişik geldi. Hani şu an sağlıklı gözüküyor bu adam ya falan hani gibi, o yüzden başta anlam veremedim sanırım. Neyse çok uzatmayayım.
Ama bunlar birlikte büyümüşler. Yani bu aralarında eşlik ilişkisinden çok önce bir arkadaşlık, hani neredeyse kardeşlik gibi, yani almost incestual bir evlilik, yani onu gösteriyor öncelikle. Yani bunu şey olarak, cinsel bir fantastik bir şey olarak söylemiyorum, yani ilişki biçimi, psikolojik aralarındaki arkadaşlığın türü böyle bir arkadaştı. Dünyada başka kimseleri kalmamış, ikisi de kimsesiz. Kimsesiz kalmalarının en büyük sebebi adamın girdiği polis teşkilatındaki insanlar gibi adamlar ve kadın onların içinde adamın içinden bir anda ne çıkıvereceğini tahmin edebilecek kadar zeki ve ben böyle şey gibi hissetmiştim. Ya bu kadın Sokrates falan gibi olmuştum. Yani böyle bilgi doğurtmaya, yani adamı konuşturmaya çalışıyor. Adamın duygularını, yaşadığı şeyin kompleksliğini kelimelerle ifade etmesine çalışıyor ki ondan sonra alacağı eylemler bir anda bir şey oldu, gözüm döndü, kan gitti, şu oldu, bu olduğuyla değil. Yani böyle hiç kognitif bir süreçten geçirmeden yaptığı hareketler değil. Evet, ben haksızlığa uğradım. Hala da uğrayabilirim. Evet, tehlikedeyim. Evet, bu insanlar böyle. Ben bu teşkilata girdim. Şu an şartlarım bu. Şimdi bunu yapacağım. En sonunda vardığı noktada da ben kafama bunu geçirdiler. Bunların arasında yaşamaya devam edeceksem ve arada da karşılaştığım şeylere karşı çıkacaksam kimliğimle yüzümle bir şey yaptırtmayacaklar bunlar bana. Yaptığım anda daha da büyük tehlikeye gireceğim. O yüzden makyaj yapıyor. Kadın da buna o sırada destek oluyor. Çünkü bu bir emniyet kemeri yani. Ama hani o arabayı ne kadar hızlı kullanacağı yine adamın elinde ki orada başka bir şey oluyor. İşte Minutemen ilişkiye giriyor. Cyclops'u keşfediyor, o bilgiyle ne yapacağını bilemiyor falan. Bocaladığını görüyoruz. Kadın da orada isyan ediyor zaten. Çünkü bir noktada bu iyileştirici bir şey olması gerekirken, yani adamın dünyadaki, o dünya içerisinde kendi yerini bulması gereken bir şey olurken bunu yapmıyor, daha da kaybediyor kendini.
Evet, ve aynen.
Yani bu bölümle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, yani torunu Angela Ebar kostümün parçası olarak yüzünü simsiyah göz çevresini daha da siyah yaparken Will'in orada beyaz ten makyajıyla gözünün beyaz bir adammış gibi aydınlatmak zorunda kalması arasındaki fark. İşte bütün bu anlattığı dünya içerisinde Redford'dan sonra bu tazminatlardan sonra ne oldu sorusunun aslında belirgin cevaplarından biri de buydu. Irkçılık bitmedi ama orada Angela Ebar'ın sahiplendiği şeyi görmek bana çok anlamlı geliyor. Yani ikisinin de aynı şekilde bir maske. Birinde yüzü maskeli, gözü de maskeli aslında, onu bilmiyorlar. Görünen kısım asıl maske. Yani bu siyah şey... Beyaz Maske Siyah Yüz, Franz Fanon'un bir kitabı var ya, biraz onu hatırlattı bana. Ama hani bir yandan da hani Angela Ebar'ın ki çok kimliğini saklamayan bir şey aslında. Sadece kim olduğunu saklayan bir şey. Yani kim olduğunla kimliğin farklı mıdır falan gibi şeyleri götürdü bence bu bölüm mevzuyu. Torun ve şey dedenin bu vigilantizme farklı yaklaşımları arasında. Farklı yaklaşımlarını göstererek.
Ve mesela izlediğimiz bölümlerden bir tanesinde de Angela'yı yakalattırıyorlar bu bölümün sonunda ya. Wade yakalattırıyor. Orada diğer polisler Agent Blake'e işte Komiser Ebar iyi mi diye sorduklarında aslında onun kim olduğunu herkesin bildiğini bir şekilde o polis teşkilatında bize gösteriyorlar. Yani böyle birazcık artık şey gibi kendi içlerinde çok daha sıkı ve çok daha kardeşlik gibi bir şey polis teşkilatı orası. Bunu da Will'in çalıştığı yerle karşılaştırdığın zaman yani New York'ta 1940'larda polis teşkilatına siyah bir polisin alınması demek, siyah şeylerin, mahallelerin asayişini sağlayacak kişi olarak onu görmeleri. Yoksa beyaz mahallelerde polislik yapabilmesi ya da beyaz vatandaşlara karşı polislik yapmaya kalkışması demek çok büyük bir sınır ihlali olarak görülüyor oradaki diğer polisler tarafından. Ve onlar şeye karşı, kendileri gibi polis teşkilatına olan bir polise karşı beyaz suçluyu savunuyorlar. Yani sen nasıl olur da kendi ırkından ötürü o suçluya şey yapabileceğini, polis yani otorite tesis edebileceğini zannedersin falan gibi onun haddini bildirmeye falan çalışıyorlar. Şimdi o iki polis teşkilatının işleyişini görmek ve aradaki farklılığı görmek gerçekten çok şeydi yani. Evet, bazı yollar kat edilmiş dedirten bir şeydi.
Ya evet, bunlar aslında güzel farklılıklar. Ben hani konuyu biraz sadece aklıma geldiği için bir kere şey yaptım, Google'ladım da hatırlıyor musunuz bir yerde şey diyordu, 20 bin tane işte Amerika'da Nazi taraftarı protesto gerçekleştirdi falan diye 6. bölümdeydi sanırım. Gazetelerde yazıyordu şey bakarken. Baktım gerçekten doğruymuş. Gerçekten 1939'da New York'ta Madison Square'da sanırım 22 bin kişi toplanmış ve hani böyle Nazi taraftarı işte süper Amerikanizm hani falan gibi bir protesto yapılmış. Zaten 1939 savaşın başladığı zamanlar hani Amerika'da sonra dahil oluyor zaten. Ben bunun gerçek olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım açıkçası öğrenince gerçek olduğunu. Bir de şey var, yani size soracaktım aslında ne düşünüyorsunuz diye sadece. Yani Angela Ebar'ın ailesi hakkında. Şimdi 3 tane çocukları var. Kendilerinden değil herhalde, adopted children diye düşünüyorum. Hani bunu söylemek ayıp değil değil mi ten rengine göre?
Yok canım, şey bunu açıklıyorlar ya, White Night olayı oluyor ya, beyaz gece. Orada Abar'ın şeyi olan polis partneri ölüyor. Sonra onların çocuklarını aslında evlatlık ediniyorlar.
He, anladım. Tamam. Tamam, bu aydınlanmış oldu. İkincisi de yani ya benim böyle en herhalde şey yaptığım karakterlerden birisi sanırım kocası gibi geliyor. Yani böyle şey, hani dedik ya kadına, büyük annesine dedik ya çok şey, Luna dedi ya çok wise bir kadın. Hani böyle sanki geleceği tahmin ediyormuş gibi, bir psikiyatrist gibi işte zihninden şeyleri çıkartmaya çalışıyor. O adam da böyle olaylar oluyor, kadın ilaçlar alıyor ama adam sanki böyle o kadar sakin olması bana değişik geliyor mesela o adamın. Yani hoşuma gidiyor o adam ama çok da bir şey yok yani onunla ilgili şu an. O yüzden hani belki yani bilmiyorum, bu çok önemli bir detay mı da sadece aklıma geldi. Hani onunla ilgili hani şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Evet. Çünkü şimdi siz benim aklıma kurt düşürdünüz. Dediniz ki her halt her detay çok önemli olduğu için şu an kocasıyla da ilgili şüphelenmeye başladım. Hani ne olacak acaba diye. Ama neyse, hani normal bir karakter, açıkçası normal bir karakter olarak kalırsa yani hani kocası olarak işte daha sakin, işte hani olayı yönlendiren, aileye bakan kişi olarak kalırsa da ben çok mutlu olurum. Çünkü böyle şey gibi, şu an dizide herkesin böyle çok hani acayip rolleri var gibi. İşte birisinin büyük babası bilmem ne çıkıyor. Diğeri işte uzayın bilmem nesinde gibi bir yerden çıkmaya çalışıyor. Dr. Manhattan'lar falan filan. Hani böyle, o yüzden normal çıkar yani, hani normal kalırsa memnun olurum açıkçası.
Sağlıklı insana hasretiz değil mi?
Evet, yani hani bu herhalde o karakterle veriliyor diye tahmin ediyorum. Ama artık kimseden emin değiliz. Minutemen falan çıkar mı bilmiyorum. Çıkmaz herhalde. İnşallah ona.
Öyle yani.
Ah kızlar, sizi seviyorum. Dönüp bu bölümü dinleyeceğiz.
Kapatıyorum bölümü.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Yumurtalara dikkat edin.
Görüşürüz.
Hoşçakalın.